Sevgi, umut, stres, acı, para, ilişkiler.
Burada yaşama dair her şeyi konuşacağız.
Kutsal kitabın ışığında bütün bunları inceleyeceğiz.
Kutsal yazıların ne dediğine, ne anlattığına birlikte bakacağız.
Ne için yaşıyoruz?
Neden yaratıldık ve yaşam amacımız ne?
Tanrı'nın gözünde biz değerli miyiz?
Tanrı için neyi ifade ediyorsun?
Hayatımıza başka bir açıdan bakmak istiyorsak,
yaşamımızın rotasını çizmek istiyorsak,
o zaman Tanrı'nın sözüne kulak verelim. Hayatın Rotası programı başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Rotası programına hoş geldiniz. Konuğum Pastör Cemercin, hoş geldiniz demek istiyorum kendilerine.
Hoş bulduk bütün Radyo Morat'ı dinleyenlerine. Efendim, iyi günlerimiz olsun, mutlu Noeller olsun diyerek başlayayım.
Evet, sevgili dinleyiciler, bugün 25 Aralık ve dünyanın birçok yerinde Noel, yani Doğuş Bayramı kutlanıyor. Bizler de herkesin Doğuş Bayramı'nı kutlarız. Mutlu Noeller demek istiyorum efendim herkese.
Mutlu bir Noel zamanı olsun. Şimdi bizim kiliselerimizde falan genelde bir klasik bir jargonumuz, ifademiz vardır. Deriz ki hep Rab yüreklerimize doğsun. Ben öyle başlayayım. Değerli, pek değerli Radyo Manat'ı dinleyeni için. Yüreğimde öyle bir dua var, öyle bir istek var. Değerli dinleyen, Rab evine doğsun, Rab yüreğine doğsun, Rab sana doğsun, Rab'in ışığı doğsun üzerine. Ta ki onun ışığıyla dünyaya bakasın, ta ki onun ışığı aydınlatsın önünü, ne bileyim, yüreğini aydınlatsın. Ya karanlık kötüdür be. Karanlıktan özgür olmak lazım. Karanlığın özgürlüğü aydınlıktır. Işık olduğu zaman karanlıktan özgür olursun. Niye biliyor musun? Önünü görürsün. Sağına sola baktığın zaman bakarsın ve doğru karar verirsin. Niye? Çünkü çarpmazsın sağa sola. Çünkü görüyorsun önünü. Aynen öyle. Ruhumuzun da karanlıktan kurtulup ışığa ihtiyacı var. Işığa ihtiyacı var karanlıktan kurtulması için. Özgür olması için karanlıktan. O zaman baktığı zaman yüreği çok daha doğru kararlar verecek. Onun için diyorum ki mutlu Noeller olsun. Rabbimiz İsa Mesih, Tanrımız yüreklerinize, Tanrımız evinize de olsun efendim.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, Noel hakkında hemen hemen birçok insanın bir fikri vardır. Aralık ayına girmemiz ile beraber sokaklarda süslemeler, birçok mekanda çam ağaçları, kırmızı yeşil ağırlıklı konseptler, renkli ışıklar görmeye başlarız. Birçok insanın da Noel denince aklına eğlenceler, özenle hazırlanmış sofralar gelir. Peki Noel gerçekte nedir? Bugün kutsal kitap ışığında Noel'in gerçek anlamı, neden kutlandığı ve kimlerin kutlandığı üzerinde konuşacağız. Evet, bugün Noel ve tüm insanların Noel'ini kutladık. Çok sevinçle kutlanılan bir bayram. Onun için sormak istiyorum pastörüm, öncelikli olarak Noel nedir? Biraz ya, açıklar mısınız?
Şimdi Noel nedir? Noel dünyanın en önemli iki olayından bir tanesidir diyerek başlayayım ama şu renklere gelelim. Kırmızı ve yeşil diyorsun ya. Ya başka renkler de var. İnan çok renk görüyorum ben şimdi. Eskiden benim küçüklüğümde falan tek kırmızı, ya çok olursa kırmızının tonları olurdu. Daha fazla bir çeşitlilik olmazdı. Ama doğru, sonra yeşil falan da dahil oldu. Şimdi bayağı bir renk var Semra. Peki Noel nedir? Şimdi şöyle sorarak başlayayım. Tamam mı? Düşünmeye başlayalım. Hani sorarak düşünmekte, sorgulayıcı düşünmekte çok iyi bir yöntem. Çünkü birçok şeyi harmanlayıp oturtuyorsun kafana yavaş yavaş. Biraz da kuş bakışı bakıyorsun olaylara. Daha güzel oluyor. Dünyanın en önemli olayı nedir? Düşündük mü hiç? Dünyanın en önemli, insanlık tarihinin en önemli olayı. Çünkü insanlık tarihinin en önemli olayı daima insanlığın gündeminde olması gereken bir şey. Tamam mı? Daima. Evet. Geçmişe baktığımız zaman sürekli birbirini tekrar eden olaylar çok görürüz. Savaşlar mesela, değil mi? Sürekli birbirini tekrar eder. İşte teknolojisi üstün olan, şeyi üstün olan kazanır savaşları. Evet. Ama biz baktığımız zaman tabii Tevrat'ta Rabbin dahil olduğu, Rabbin bereketlediği, Rabbin bereketlediği, koruduğu İsrail'de görüyoruz bazen. Dualarla korunan İsrail'de görüyoruz bazen. Ama onun dışında çok zaman baktığım zaman hep genelde işte büyük olaylar, işte depremler olur, ne bileyim, böyle bu tip şeyler. Ama insanlık tarihinin en önemli olayı, finansal işte patlamalar falan veya finansal şeylerin dışında, krizlerin dışında, bu tür olayların dışında, ya da bu tür olaylar ne kadar önemlidir? Çünkü sürekli kendini tekrar eden şeyler bunlar. Dünyanın en önemli olayı nedir? Yaratılış mı? Mesela olabilir mi ki? Diyebilir miyiz ki mesela insanın yaratılışı dünyanın en önemli olayıdır pastor? Çünkü mantıklı bir cevap bu. Evet. Mantıklı bir cevap. Ama bugün biz Hristiyanlık kürsüsü şunu iddia ediyor. İnsanlık için dünyanın yaratılışından sonraki en önemli iki olayının bir tanesi bugündür, işte Noel'dir. Öbürü, öteki nedir? Öteki de diriliştir. Yani insanın çarmıhtan, insanın ölümden dirilişi. Aslında bu bir olayın iki ayağıdır. İki sac ayağı var. Bir olay var, tek bir olay var. Tek bir olay var. Dünyanın en önemli tek bir olayı var. Tanrı'nın bu dünyaya gelişi, bu dünyada yaşadığı yaşam. Bu en önemli olayın başlangıcını kutluyoruz biz. Tanrı'nın aramızda vücut bulmasını, aramızda beden bulmasını, aramızda yaşamasını, aramızda fiziki nefes almasını, fiziki bizim gibi, fiziki bir nefes almasının gününü kutluyoruz. Bugün bu çok büyük bir olaydır. Bu çok büyük bir olaydır. İnsanlık için çok büyük bir olaydır. Hani şeye çıkarken demiş ya, insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım diye.
Evet.
Gerçekten belki bir doğum gibi gözükebilir. Normal bir doğum, alelade bir doğum gibi gözükebilir ama insanlık için çok büyük bir doğuştur bu doğuş. İnsanlık için çok önemli bir doğuştur. Hatta öyle bak o kadar ki milat bile hani ikiye bölünmüştür. Tarih ikiye bölünmüştür. İnsandan önce insandan sonra. Tarihi ikiye bölmüştür.
Bu, eskiden öyle yazıyordu her zaman.
Bu insanlığın aslında, insanlık bunu gördü, insanlık bunu bildi, insanlık bunu kabullendi. Ama dünya sürekli şunu yapıyor Semra, dünya çok mahir, dünya sürekli alıyor bizden bu fikri. Yani bu fikri küçültüyor, bu fikri minimize ediyor, bu fikri alıyor, götürüyor bizden. Yani bakın, bak dünyanın tarihini bölmüş bir olaydan bahsediyoruz. Evet. Dünyanın tarihini bölmüş. Çünkü bunun önemi... İspatlı bir şey. İnsanlar bunda ikna olmuşlar. Tarih bunda ikna olmuş. Bak tarih bu olayla ikna olmuş. Böyle bölünmüş, ikiye bölünmüş tarih bir olayı. Bu olayla ilgili olarak. Tarih bunu kabul etmiş. Tarihçiler bunu kabul etmiş. Ama insanlık bugün baktığın zaman... İnsanlık bugün baktığın zaman bu şekilde bakmıyor olaya. Bu ehemmiyetle bakmıyor. Bu ehemmiyeti görmüyor. Bunun bir tane sebebi var. Dünya insanın önüne sürekli farklı farklı daha önemli olduğunu söylediği, önemli olduğunu hissettirmeye çalıştığı, hissettirdiği insanlara... Ya şöyle söyleyeyim, kandırdığı diyelim. Daha önemli olduğunu iddia ederek kandırdığı şeyler koyuyor insanların önüne. Ve insanlar dünyanın en önemli olayını unutuyorlar. En önemli olaydı. Bugün dünyanın en önemli olayını kutluyoruz. En önemli olayının başlangıcını kutluyoruz. Tanrı aramızda vücut buldu.
Evet, dediğiniz gibi aslında biz okurken eskiden milattan önce, milattan sonra değil de İsa'dan önce ve İsa'dan sonra şeklinde yazılıyordu. Daha sonra değişmiş olabilir ama aslında yine de tarihsel açıdan baktığımızda da çok önemli.
Değişen yok aslında. Hristiyan olan ülkelerde yani aynı şeyi kullanılıyor. Çoğu zaman ama Hristiyan olmayan ülkeler bu milat lafını tercih ediyor. Miladi takvim kullandığımız için bu şeyi tercih ediyorlar. Ondan kaynaklı bir şey.
Evet. Peki pastörüm, Noel Hristiyanlar için neden bu kadar önemli? Biraz ondan bahsedelim. Sadece Hristiyanlar mı kutluyor? Nasıl kutlanıyor?
Belki... Yani şeyi söyleyelim. Hristiyanlar bir kere Noel Hristiyanların herkese açıktır ama şöyle bir şey. Zaten Hristiyan dediğin kişi zaten İsa'yı takip eden anlamında. İsa'nın doğuşuyla birlikte... Bu doğuşun değerini keşfeden, bu İsa'nın değerini, bu yaşamın değerini keşfeden, İsa'nın aramızda yaşamasının değerini keşfeden kişidir Hristiyan dediğin kişi. Hristiyan kişi dediğin kişi zaten Noel'le var olan bir kişidir. Tamam? Çünkü niye? Çünkü Hristiyan diye bir ayrı bir millet yok ki, ayrı bir halk yok ki. Hristiyan diye bir halk var çünkü. Çünkü bu soru şöyle soruluyor. Yani Hristiyanlar için niye önemlidir sorusundan şu çıkıyor. Bir Hristiyanlar diye bir topluluk var, bir grup var, bir araya gelmişler. Onlar İsa'yı keşfetmişler ve İsa'ya inanmışlar değil. İsa'dan dolayı Hristiyanlık var. Hristiyanlar İsa'ya gitmedi. İsa Hristiyanlığı yarattı. Tamam mı? İsa Hristiyanlık diye bir şey İsa'nın sayesinde oldu. Onun ardılları, onun ardından gidenler, onun ayak izini takip etmeye çalışanlar. Takip etmeye çalışan kişilerin adıdır Hristiyan. Dolayısıyla doğru Hristiyanlar için çok önemlidir. Çünkü Hristiyanlar için birlikte olma sebebi, Hristiyanlığın adının sebebidir o. Hristiyan olmasının sebebidir. Hristiyan adının isminin sebebidir bu doğuş. Bu doğuş ondan dolayı çok önemlidir ama... Burada vurgulanması gereken bir şey var. Herkes Hristiyan olmaya çağrılmıştır. Şimdi bu laf iddialı gelmesin. Bu laf biraz Hristiyanların şey açısından ne diyelim ona? Hristiyan bir vaizin biraz kendini biraz maksadı aşan bir cümlesi gibi düşünülmesin. Öyle değil. Çünkü Kutsal Kelam yazıyor bunu. Kutsal Kelam yazıyor. Tanrı'nın bizim indimizde yani Hristiyan amentüsüne göre konuşuyorum. Hristiyan inanç bildirgesi, inanç esaslarına göre konuşuyorum. Hristiyan inanç esaslarına göre konuşuyorum ve o diyor ki Hristiyan inanç esası herkesin Tanrı Hristiyan olmasını, Mesihçi olmasını, Mesihi olmasını, Mesihi takip eden olmasını istiyor Tanrı. Odur ki bu bayram Hristiyanlığın için önemi şuradan kaynaklı. Hristiyanın varlığı, bugün Hristiyan diye bir şey söylüyorsan bu bayram sayesinde, işte bayram diye kutladığı olay sayesinde. Bayram diye kutladığı bu olay sayesinde. Çünkü Tanrı'nın o yüce vaat gerçekleşmiştir. Belki birkaç tane ayet okursun şimdi. Yaşayadan falan veya işte ne bileyim Zekeriya'dan belki birkaç ayet okunabilir. Çünkü niye söylüyorum bunu? Niye söylüyorum bunu demek istiyorum. Niye anlatıyorum bunu? Niye ayetler okuyacağız Tevrat'tan? Çünkü şu algı olmasın. Yani dışarıda toplumda biz bu algıyı görüyoruz sürekli. Ya işte bir hayatın bir kesitinde Tanrı bir karar verdi ve beden aldı bu dünyaya geldi. Bir şeyler düzeltmek için geldi bu dünyaya. Bu değil. Bu asla böyle olmadı. Asla böyle olmadı. En baştan bu karar verilmişti. Evet. En baştan insanın kurtuluşu için bu karar verilmişti.
Belki orada Yaratılış 3.15'teki ayet okumak gerekiyor. Çünkü orada diyor ki seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Aslında vaat burada veriliyor.
Aynen, o ayet bizde, o ayet bize açık net gösteriyor ki bu karar çoktan bu karar verilmişti. Burada biz Tevrat boyunca yani baktığımız zaman Tevrat boyunca peygamberliklere baktığımız zaman İsa'dan 750 yıl önce, İsa'dan 1000 yıl önce gelecek bir kurtarıcıdan bahsediliyor. Değil mi? Evet. O kurtarıcı üzerine konuşuluyor. Yani bu şu demek. Niye az önce kullandığımız kelime vaadin, vaat çocuğu olmak. Tanrı'nın vaadinin gerçekleşmesi. İsa durup dururken ortaya çıkmış ve bir takım şeyler iddia eden birisi değil. İsa beklenen kişi. İsa insanların görmeye beklediği Yahudi toplumunda günde her köşe başında sürekli her akşam ne bileyim her mesela Şabat akşamında konuşulan kişidir. Beklenen kurtarıcı. Beklenen kurtarıcı, beklenen kurtarıcı. O beklenen kurtarıcıdır. Tanrı bedende bu dünyaya geldi. Belki İsrail bu şekilde beklemiyordu. Belki İsrail önderliği, din adamları bu şekilde beklemiyordu kurtarıcıyı. Beklediklerinden belki çok daha fazlası geldi. Ama İsa Tanrı, işte bu Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın bu dünyaya gelip bu dünyada bu insanlarla yaşamasını falan kimse böyle bir şey tahayyül etmedi belki o zaman. Böyle bir şey düşünmediler çünkü bu çok fazla geldi onlara.
Evet, aslında yüce o kudretli Tanrı'nın gelmesi gerçekten yani çok ilginç ve çok da önemli. Yani bize olan sevgisini ve merhametini gösteren bir şey.
Aynen öyle, yani çok büyük bir lütuftur. Ve buradaki vaat yani nasıl geleceğini biliyorum. Mesela şunu biliyorlar, şunu biliyoruz. Bakire bir kız hamile kalacak. Nereden biliyoruz? Çünkü Tevrat'tan biliyoruz. Hı hı. Ayetten biliyoruz. Ama o kişinin Tanrı orada, çünkü gerçi şu deniyor orada, onun adı İmanuel olacak deniyor. Ama evet, bir ipucu var, bir şey var, bir destek var. Ama onu okuyan kişi, o zaman İsa'dan önce okuyan kişi, onun Tanrı olduğunu tahayyül edebilir miydi? Kolay değil bunu tahayyül etmek. O açıdan çok fazlasıdır. Tanrı insanın, daha doğrusu bir kurtarıcıdan beklenen veya beklenen kurtarıcı olarak kafalarda resmedilen şeyden çok daha fazlasıdır bugün Noel'de gerçekleşen. Tanrı, Meryem'den beden alan Tanrı bedende dünyaya gelmiştir. Bedende dünyaya gelmiştir. Efendim kutlu olsun. Biz bayram kutlanıyor ya, bayram herkes kutlar, tamam mı? Bak şimdi Semra, bunu söyleyelim ya. Bunu söyleyelim. Şimdi bak, bayram kutlarsın. Değil mi? Mesela birçok dinin, her bir dinin bayramı var yani.
Evet.
Ama neyin kutladığını bilmek çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Neyin kutladığını çok bilmek çok önemli. Niye kutluyorsun? Mesela değil mi, bir zafer, mesela bir milli bayram düşünelim. Dini bayram düşünmeyelim de milli bayram düşünelim. Milli bayram niye kutlanır? Çoğu kişi bilir. Bir zafer kazanmıştır ordu zamanında. Bir büyük başarı kazanmıştır. Evet. Beklenmeyen başlık. Bunu kutlamak gerekiyor. Bunu hatırlamak gerekiyor. İşte bu milleti, insanları motive eder. O şey duygularını kabartır falan filan. Bunlar güzel şeyler. Ama aynı şekilde inandığın şeyin bayramı sorduğu zaman bayramı ne? Niye kutluyorsun bayramı? Ne oldu abi bugün? Neyin bayramıdır bu? Bu nasıl bir bayramdır? Bu kutladığın bayram nasıl bir bayramdır? Bir anlatsana bana. Değil mi? Buna bir cevap verilmesi lazım.
Evet.
Birçok, bazen bakıyorum dışarıda insanlara soruyorum. Yani tamam, burada şeker yiyorsun şu anda vesaire yiyorsun ama nedir bu bayram? Nasıl bir bayram? Yani anlamı ne? Niye kutluyorsunuz bu bayramı? Hı hı. Dediğin zaman kulaktan dolma veya işte hiç olmayan cevaplar. Bayram olarak, çünkü bayram olarak kutlamak lazım. Bir bayram lazım. Bayram kutlanması lazım. Ama neden? Nedir? Yani kutladığın şey ne? Nasıl bir sevinçtir bu sevinç? Ya sen neyin sevincini kutluyorsun? Ne kutladığını bilmek önemli Semra. Evet. Ne kutladığını bilmek çok önemli. Körü körüne olmaması lazım.
Kesinlikle öyle. Aslında o zaman özetlemek gerekirse sadece Hristiyanların kutladığı bir şey, yani bayram olsa da aslında İsa Mesih'in doğuşu tüm insanlar içindi. Yani o kurtarışı tüm insanlar için olduğu için. Aynı zamanda Tanrı'nın yüce, o Tanrı'nın aramıza gelişi ve Tanrı'nın vaadinin gerçekleşmiş olduğunu da görüyoruz. aslında çok önemli, kutlanmaya değer aynı zamanda. Biraz önce bahsetmiştiniz peygamberliklerden. Aslında iki tanesini okumak istiyorum, iki ayet. Yeşaya 7:14'te bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacak. Ve Yeşaya 9:6 ve 7. ayetlerde de şöyle söylüyor. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Bugün Noel özel programımız bant kaydından olacak. Sizler de soru ve görüşlerinizi bize soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz efendim. Tekrar sormak istiyorum pastörüm, bugün Noel ve aslında İsa Mesih'in doğuşu demek Noel. Bunu kutluyoruz. Yalnız İsa Mesih'in doğuşuyla ilgili birçok da aslında mucizelerden bahsedilir. Toplum içerisinde de mucizevi bir şekilde doğuşundan bahsedilir. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Nasıl bir mucizeyle doğdu İsa Mesih? Mucize diyebileceğimiz neler oldu? Biraz bundan konuşabilir miyiz?
Tabii, şimdi burada şey var. Doğru bir soru. Niye bu şekilde doğdu? Değil mi? Evet. Yani niye? İşte büyük bir mucize çünkü. Yani birçok belki bir biyolojik açıdan şey ispatlanamayacak bir şey. Mucize dediğimiz şey nedir? Mucize. Mucize yani bir tanımlaması yoksa genelde budur, değil mi? Doğaüstü bir şeyse. Gerçi evet, o da tartışılır. Yani insanın doğuşta bir mucizedir sonuçta. Ya yani bizce mucizedir ama değil mi? Tıbba bakarsam işte tıp açıklayabiliyorsa, bir bilim açıklayamıyoruz. Biliyorsa o mucize değildir. Her neyse. Ben kilisede şunu söylerim kardeşlere. İsa Mesih Tanrı ile tanışan, Tanrı ile tanışan herkes aslında bir mucizedir. Bunu söylerim. Genelde paylaşırım kilisemde. Tanrı ile tanışmak büyük bir mucizedir. Hayatlarımız aslında her gün büyük mucizeler oluyor. Ve büyük mucizeler olma potansiyeli taşıyoruz. Neyse, mucize konusunda gelince özel bir program yaparız belki. Ama burada sorun şu. Ya niye babasız doğdu mesela, değil mi? Niye normal yolda bir doğum yok? Hep burada paylaştığımız bir şey var, değil mi? Paylaştığımız şey ne? Çünkü İsa'nın bir geliş amacı var. Bunu iyi anlayalım. Ya biz aslında bir bayram kutluyoruz ama biz tek bayramın iki ayağından bir tanesini kutluyoruz, değil mi? Çünkü genelde Hristiyanlığı, bütün Hristiyan aleminde iki büyük bayram, iki büyük yoğurtu derler ya. Doğuş ve diriliş, İsa'nın dirilişi, çarmıhtan dirilişi. Aslında biz diriliş için, doğuş için, çarmıha gelip çarmıhtan dirilmek için buraya gelen Tanrı'yı yüceltiyoruz ve onun bayramını kutluyoruz. Yani buna razı gelen. Bunu razı gelen, bu büyük olaya razı gelen, bu büyük bedeli ödemeye razı gelen ve bu bedeli ödemek için aramıza gelen Tanrı'yı kutluyoruz. İsa bir amaç için geldi.
Evet.
Tanrı bir amaç için geldi ve bu amaç ne? Bu amaç insanın üzerindeki laneti kaldırmak. Nasıl? Nasıl olacak bir şey? Laneti üzerine alması lazım. İyi de laneti kim üzerine alacak? Çünkü herkes lanetli. Hep burada paylaştık. Herkes lanetli. Bir tek lanetsiz olan, lanetsiz birisi olması lazım. Kim o? O Tanrı'dır işte. Dolayısıyla İsa'nın babası yok muydu? Babası var İsa'nın. Babası Tanrı. İnsan değildir ama babası. Babası Tanrı'dır. Meryem'den beden aldı İsa. Tanrılık Meryem'den beden aldı. Ama Tanrı soyundandır. İnsan soyundan değil. Tanrı zürriyetidir. İsa. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Meryem'den beden alan İsa bu şeyin günahın ücretini, günahın kefaretini, günahın bedelini, insanın günahının bedelini ödemek için geldi. Ve budur ki, odur ki onun insani bir şeyden olmaması lazım. Yani toprak beden aldı ama toprağa ait değil. Topraktan değil. Dolayısıyla Tanrı'nın olması, Tanrı'nın onunla birlikte olması, Tanrı'yla birleşmesi, o toprak bedenin Tanrı'yla beraber olması, bu bizim için kurtuluşa giden yolumuzdur. Dolayısıyla onun içindir ki babasız doğması lazım. Babasız doğması lazım ki çarmıha çıkmasının bir anlamı olsun. Babasız doğan kişi lanetsizdir. Üzerinde lanet yoktur. Ve çarmıhta laneti üzerine almaya yetkilidir. Başka kimse olamaz çünkü zaten lanetli. Lanetli adam bir daha lanet üzerine lanet mi alacak? O kurtarmaz ki işi. Ama lanetsiz olan, lanete uzak olan, lanetin neyesinin yaklaşamayacağı kişi lanet oldu bizim yüzümüzden. Laneti üzerine aldı. Şimdi bu Çok yüce bir şeydir ya. Değerli dinleyen, değerli radyo maratonu dinleyeni. Hayatın rotası. Hayatın rotası bunları bunu paylaşıyor. Lanete bakamayan kişinin laneti üzerine almasını paylaşıyor. Bu sözün bittiği yerdir. Bu hayatın tek rotasıdır. Başka bir rota çiz. Bunun üzerine başka bir rota çizemezsiniz. Bu yaşam rotasının üzerine başka bir rota çizemezsiniz. Bu tek rotadır. Odur ki İsa doğal yollarda değil. Doğal yollarda değil. Bütün bilim belki itirazına rağmen, kabullenmeyişine rağmen babasız Bakire Meryem'den dünyaya geldi. Bakire Meryem'den dünyaya geldi. Kutsal Ruh'un üzerine indi ve Bakire Meryem'den dünyaya gelen bir İsa var. Bakire Meryem'den olgunlaşan, onun bedeninde olgunlaşan bir beden var. Hı hı. Ve onda dünyaya gelen İsa var. Ve bugün onu kutluyoruz. Bugün onun yaşamını, bugün onun bize sağlayacağı bol yaşamı kutluyoruz. Evet, kutluyoruz bugün, çünkü o yaşayan diyardan geldi ve yaşayan diyardan geldiği için bize bol yaşam sağladı. O yaşayan diyardan geldi ve o yaşayan diyardan geldiği için biz onun sayesinde, ona inanarak, ona inanmanın neticesinde aldığımız kutsal ruh sayesinde biz yaşamla, gerçek yaşama tanışıyoruz.
Evet. Aslında o zaman Bakire'den doğmuş olması mucizevi bir şekilde doğmuş olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yani fiziksel olarak bir babası yok. Az önce dediniz ki onun babası Tanrı. Aslında bunu biraz belki açmak lazım. Çünkü toplumumuzda çok fazla kavram kargaşası yaşanıyor bu konuda. Yani Meryem ve Tanrı aslında yani evli ya da birlikte olduğundan dolayı değil. Aslında Tanrı'nın özü olduğundan dolayı Tanrı babasıdır diyorsunuz değil mi? Çünkü öyle bir fiziksel öyle. Bir birleşme yani, sonucu değil.
Bunu düşünmek bile şey, yani nasıl söyleyeyim size, yani düşünmek bile hani çok güzel bir iştigal değil, bunu düşünmek bir dahi. Öyle söyleyeyim. Yani bunun böyle bir şey olamayacağını her kimimiz biliyoruz. Yani biz insanoğlu ne bileyim birçok ehemmiyeti olmayan şeyler çok ehemmiyet verir. Çok öyle ehemmiyet vererek düşünüyor ve dünyasal düşünüyor çok. Çok dünyasal gözle bakıyor ve dünyaya o kadar dünya odaklı ki mesela bakıp gittiğin zaman çarşıya falan gidiyorsunuz. Kocaman adamlar mesela değil mi? Sürekli bir tek gündemleri var. Para, yani saçları beyazlamış, belli bir yaşa gelmişler. İyi de yani sen yani ölüm diye de bir şey var değil mi? Ölüm diye bir şey var ve sen hala dünyanın o değerlerindesin. O dünyanın değerlerinden özgür olamamışsın. Şimdi bu olay da böyle. Allah haşa şeyle beraber mi oldu falan. Hemen akıllar ona gidiyor. Bu çok yanlıştır. Bak bir şeyi iyi anlayalım. Cinsellik bu dünyaya bir armağan olarak, ondan çıkmak da istemiyorum ama bir armağan, bir bereket olarak, bir renk olarak bu dünya yaşamına verilmiştir. Ha şunu da söyleyeyim. Rabbin yanında cinsellik de yok. Cinsiyet de yok. Melekler gibiyiz. Bunlar yok. Bunlar yaşanmayacak. Merak etmeyin, istemeyeceğiz de. Çünkü o bedenin böyle bir arzusu olmayacak. O yaşamda böyle bir arzu olmayacak yani. O ama burada gördüğüm şey, her şeyi bu dünyevi cinsel bakış açısıyla takılmak, cinsiyetçi bakış açısıyla takılmak vesaire, bunlar çok yanlış şeyler. Hayır, asla, zinhar. Kutsal Ruh Meryem'in üzerine inmiştir ve Kutsal Ruh'tan gebe kalmıştır. Kutsal Ruh'tan gebe kalmıştır. O gebeliğin neticesinde Kutsal Ruh'tan kalınan gebelikten sonra bak Kutsal Ruh'tan kalınan gebelikten sonra olgunlaşması, bebeğin olgunlaşması, büyümesi ananın rahminde olmuştur. Meryem'in rahmi orada etkin olmuştur. Meryem'in bedeni orada etkin olmuştur. Tamam? Ortada şu yok. Açmayalım. Çok da teknik konulara girmek istemiyorum. Ama ilk Kutsal Ruh'tan gebe kalınmıştır. Kutsal Ruh doğum üzerine inmiştir. Oradan gebe kalınmıştır. Yoksa bir vücut arızasıyla, bir şeyle, kendi kendine bir yerden sperm bir şey, öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir vaka yok. Bu özel bir doğumdur. Kutsal Ruh'tan ruhani bir doğumdur. İnsanın beyni bazen almakta zorlanıyor. Biz bunların ne olmadığını çok iyi biliyoruz. Neler olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani ortada bir erkek spermi yok, bir erkek şeyi yok. Kadın vücudu bir erkek spermi yapıp da öyle bir şey de yapmadı. Zaten öyle bir şey olamaz ama hani o güne mahsus öyle bir şey yapılmadı. Hayır, öyle olmadı. Kutsal Ruh'tan gebe kalınmıştır ama gelişimi, bebeğin gelişimi için, bebeğin beslenmesi o rahimin içinde olmuştur. Tamam? Onun için Meryem'in böyle bir dahli var.
Evet. Aynı zamanda kutsal kitabı okuduğumuzda İncil kısmında özellikle doğduğu zaman meleklerin çobanlara haber verdiğini, müjdelediğini okuyoruz ve doğumundan bir süre sonra doğudan yıldız bilimcilerin geldiğini de okuyoruz. Bunların anlamı nedir aslında? Hani sanki bir sevinç de var gökyüzünde.
Göklerin
meleklerin
kralı yeryüzündedir. Onun karşılanması var. Bak, onun karşılanması var. Şimdi biz karşılama şeyinde değil mi? Biz insanoğulları ne bir protokol, bir karşılama bekleriz. Özel karşılama, Allah'a davullar, zurnalar, şunlar bunlar belki, değil mi? Mesela bir devlet adamı karşılandığı zaman özel kırmızı halılar, yeşil halılar, memle halılar, böyle şaşalı şeyler. Tanrı şaşağı aramıyor. Ama Tanrı kendi şeyinde krallar gibi karşılandı mı? Evet, krallar gibi karşılandı. Bak, yıldız bilimciler dediğin adamlar o zamanın bilginleri, bilge kişiler onlar. Onlar nereden geldiler biliyor musunuz? İran'dan geldiler oraya. Bir dünya yol yürüdüler. O zaman daha henüz İran hava yolları yoktu. Dolayısıyla onlar bir dünya yol yürüyerek geldiler. Bir dünya emek vererek geldiler. Onlar kralın hakkını bilerek geldiler. Bak, Tanrı'ya bu yetiyor. Tanrı'ya gelen insanlar yetiyor. Tanrı'nın böyle şaşayla işi yok ama Tanrı insanın yüreğine bakıyor. Oraya bir insanlar geldiler. Onu görmeye geldiler. Evet. Kralı görmeye geldiler. Kralı karşılamaya geldiler. Ona hediyeler getirdiler.
Evet, bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum ben size. İncil Matta 2. bölüm 11. ayette diyor ki: eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Tapınmışlar aynı zamanda.
Aynen öyle, altın sundular. Altın orada saflığı temsil ediyor. Altın saflığı anlatır. Ona diyorlar ki senin o saf kutsallığını kabul ediyoruz. Saf kutsallığını kabul ediyoruz. Saflığını kabul ediyoruz. Tanrısal kutsallığını simgeliyordu o. Aynı zamanda orada gene günlük var. Buhur yani. Orada ona o hoş koku var. Tanrı'ya sunulan hoş koku var. Orada Tanrı'ya tapınma var. Evet. Tanrı'ya sunulan hoş koku var. Ve yağ Mesyah'dır o. O Mesih'in daha doğuşunda mes edilmiş olandır o. Mesyah'dır. Dolayısıyla aslında tam göksel krallığa uygun. Göksel krallığa uygun karşılamayla karşılandılar. Göksel protokole uygun protokolle karşılandılar. Anlam içeriyordu bütün hediyeler. Bütün hediyelerin anlamı vardı. Ve anlamla geldi. Dolayısıyla Tanrı'nın, hani her zaman söylediğinin başka, biraz daha farklı söyleyeceğim. Çünkü her zaman ne deriz? Biz ağılda doğdu, şeyde yer yoktu falan. Bunlar hepsi bu dünyanın şeyleri. Yani otelde yer yoktu, ağılda doğmak zorunda kaldı. Nüfus sayım vardı, yemlikte doğmak zorunda kaldı. İşte çünkü nüfus sayım var, herkes oraya gitmiş, hiç yer yok. Oteller hep dolu. Herkes kalacak bir yer arıyor, hiç kalacak yer yok. Onlar da bir hayvan yemliğinde dünyaya geldi İsa. Ama o bir kral gibi karşılandı. Gelenler tarafından kral gibi karşılandı.
Evet. Gerçekten muhteşem. Güçlü Tanrı'nın bir bebek olarak dünyaya gelmesi, bir yemlikte aslında gelmesi. Ama yine de büyük bir alçak gönüllülük ve sevgiyle gelmesi gerçekten muhteşem. Peki pastörüm, Noel ile yılbaşı da birbirine çok karıştırılır toplumumuzda. Birçok insanla sohbet ettiğimizde Noel zamanıyla yılbaşını aslında birbiriyle aynı zannediyorlar. Neden böyle bir bağlantı kuruyor insanlar acaba aralarında, ya da bir fark var mı? Biraz onun üzerine konuşabilir miyiz? Çünkü çok merak ediliyor.
Arada gün farkı var. Belki eski zamanlar takvim, biliyorsunuz bizim el içinde bulunduğumuz takvim sürekli bir 200 yılda 300 yılda bir gün atıyor. Dolayısıyla belki ilk zamanlar daha yakın zamanlarda yılbaşı olarak şey yapılmış da olabilir, ama biz biliyoruz ki arada özellikle Gregorius takviminden sonra, Gregorius'un takviminden sonra 6 saatler var ya mesela, onlar arada gördük ki gün kayması var, tam hesap tutmuyor. Dolayısıyla oradan bir fark oluşmuş olabilir, ama şimdi bizim son tarihte biz şunu söyleyelim: İsa'nın doğumunu 24'ünün 25'ine bağlayan gece genelde kutluyoruz. Çoğunlukla öyledir. Doğu kiliseleri bazı doğu kiliseleri, mesela Ermeni kilisesi bunlardan bir tanesidir. Gene Mısır'daki Kıpti kilisesi bunlardan bir tanesidir. Rus kilisesi bunlardan bir tanesidir. Onlar da 6 Ocak'ta kutluyorlar. Tamamıyla kullandığımız takvim farkıdır. Onlar Julian takvimi kullanırlar. Çünkü Julian takvimi eski ataların takvimidir. Biz ise yani bir takım kişilerde yeni takvim, yani Julian takviminden sonra gelen dünyanın kullandığı, işte miladi takvim olan olarak da adlandırılan Gregorius takvimi kullandıkları için Onlar o tarihte kaldılar. Biz bu tarihte kaldık. Tarihim önemi yok. Günüm önemi yok bu arada. Onu söyleyelim. Hani 24 olmuş, 6 Ocak olmuş. Bunun hiç arada hiçbir şey yok. Önemli olan manasıdır, ehemmiyetidir.
Evet.
Bunu söyleyelim. Ama yılbaşı değildir. Yılbaşı insanın doğuşu değildir. Efendim, yılbaşı değildir. Yılbaşı nedir abi yılbaşı? Niye böyle yılbaşılar kutlanıyor? Şimdi yılbaşılar ya yeni bir yıla başlıyorsun. Doğru değil mi? Yani yeni, evet, bir ya bir dükkan açtığın zaman mesela, değil mi? Bir parti verirsin. Yeni bir o çocuğun olduğu zaman insanlar, değil mi? Yeni bir şey başlıyorsan, evet, bir kutlama yapılır ya. Bir çocuğun oldu mesela. İlk çocuğun oldu. Bir insanlara bir işte çikolata ikram edersin. Bir şey ikram edersin. Ne bileyim, insanlar seni ziyarete gelir. Odayı süslersin, büslersin, değil mi? Yani bir yenilik var ya, yeni bir şey var. Bereketli başlamak ister. Çünkü şu inanış var. Nasıl başlarsan öyle gider diye derler,
evet,
ya.
Evet, toplumları bir inanış.
Öyle bir inanış da var. Dolayısıyla bundan dolayı bir yılbaşı eğlence sistematiği var. Tabii batıda da eğlence tipimiz biraz batının eğlence tipine çok uyabiliyor bazen. Belki onun etkisinde var, bilmiyorum. Ama bunu söylemek istiyorum. Yani yılbaşı Noel demek değildir. Ama evet, şeyde, mesela Batı ülkelerinde biliyorsun birleşme var. Yani şunu yapıyorlar. İşte Noel'de, yılbaşıydı, ondan önce şey, bir 15 günlük bir şey, 10 günlük veya 15 günlük bir, 12 günlük falan bir tatil, hı-hı, zamanı var. Yani çok severler onlar, Batılılar o tatil ve çok da güzeldir. Ya mesela baktığın zaman insanlar, bizim Hristiyan olmayan kişiler dahil, özellikle görüyorum yılbaşı dönemlerinde hep Avrupa'ya falan gitmek ister. O ışıklar, o süsler, püsler falan çok, evet, güzel bir Noel zamanı olur. Yani dolayısıyla onlar Noel'i, işte yılbaşını, yılbaşından sonra ayın 5'inde ve tekrar bir vaftiz şeyi oluyor. İnsan vaftizini falan da olur. O günü de beraber kutlar. Böyle bir topla bir kutlama zamanı yaparlar. 15-20 gün. Hı-hı. Bir bayram zamanıdır. Onun için yılbaşı da onun için işin içindedir. Dolayısıyla burada şöyle bir algı oluşuyor. Yılbaşı İsa'nın doğuşudur değildir. Yılbaşı İsa'nın doğuşu değildir. Yılbaşı yılın başıdır.
Evet.
Yılın başı 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan yeni bir yıldır. Yeni bir zamandır. Yeni bir şeydir. İşte eski şeyler eskimiştir. Yeni şeylerde insanlar aslında biraz da böyle günahsız bir şey ararlar. Der ki yeni yılda günahsız bir zaman olsun. yüreklerinde onu isterler belki. Ve yeni yıl dilekleri olur. Yeni yıl işte nasıl geçmesini istersin? Biraz klişedir. Yeni yıl ne getirmesi istersin? Yeni yıl mutluluk, sağlık falan diye başlayan cümleler kurulur falan. O açıdan o öyle bir şey vardır. Yeni yıl şey değil. Asla Noel değildir.
Evet. Aslında yılbaşıyla karıştırıldığı için kutlama kısmında da kafalarda bazen soru işaretleri oluyor. Bazı arkadaşlarımla konuştuğumda sanki Noel'de çılgın eğlenceler yapıldığını falan düşünüyor. Bazıları böyle çok güzel sofralar kurulduğunu ya da bu süslemelerden, hediyelerden ibaret olduğunu düşünen tanıdıklarım da var. Nasıl kutlanıyor peki Noel Hristiyanlar arasında kilisede, pastörüm?
Onu söyleyeyim, ondan önce şunu söyleyeyim. Eğlence konusunda o çılgın eğlencelerden kısmının çılgın kısmına biraz Hristiyanlık inanç açısından muhaliftir. Yani eğlenceye karşı değil hiçbir zaman, ama eğlencenin dozajı ve eğlencenin içerdiği şeyler önemlidir. İnsanlar çok saçma sapan şeyleri eğlence olarak sunuyorlar bazen. Bu dünya onu körüklüyor. Hristiyanlık orada yoktur, onu söyleyeyim. Noel nasıl kutlanır? Bir, evet, Hristiyan, Mesih'i, bir Mesih'i arayan ve Mesih'in yolunda yürümeye çalışan bir Hristiyan nasıl kutlar Noel'i? Bir kere o esenliği hissetmesi lazım yüreğinde. O sevinci, hı-hı, hissetmesi lazım. İnsanın doğumunu hatırlaması lazım. Yani şunu söyleyeyim. Süslemelere geleceğim ama buna Tanrı sevgisini, Tanrı merhametini hissettiren bir ortam olması lazım. Genelde baktığın zaman hani Noel zamanları Avrupa'da falan da böyle, biraz daha böyle insanlar bir esenlik hissederler. Bir selamet hissederler. Selamet dolu bir zamandır biraz daha insanların. Sokaklarda falan daha az kavga gürültü görürsün belki, büyük bir ihtimalle. Ben yani kilisemin hizmetim gereği falan hiç Noel dışarıda geçirmek, yani yurt dışında geçirmedim ben. Hep kendi kilisemizde ilk Noel zamanında. Bizim kilisemizde de çok güzel Noel zamanları oluyor. Ne olur o zamanlar? O zamanlar dua olur efendim. O zamanlar tapınma olur. O zamanlar insanlar birbirlerine hediyeler alırlar. Ya biliyor musun, bak Noel'in aslında bir ekonomisi de var. Şimdi iktisat okuduğumuz için ondan da şey, biraz bu para konusunda şeyleri, iyi bir ülkenin ekonomisi iyi olması için para devri dayımının iyi olması lazım. Yani insanlar para istiflemek değil, para biriktirmek değil, ama parayı harcamalarlar. Yani çok harcamak, çok kişi para harcarsa o ekonomi aslında iyidir. Çünkü yürüyen bir ekonomidir. İçerisinde, hı-hı, yürüyen bir ekonomi vardır ve yürüyen ekonomi her zaman iyi bir ekonomidir. Bayramın da böyle bir özelliği var. Ya da Noel'in böyle bir özelliği var. Özellikle mesela Batı'da veya Amerika'da çok görüyoruz. Yani ortalama bir insan 20-25 tane hediye alır. Çünkü kuzenleri, hı-hı, var, annesi babası var vesaire var. Dolayısıyla orada bir Noel şeyi var. Piyasası oluşuyor. Şeylere gelelim. Şu hani çok eleştirilen şey var. Ya süslemeler önüne geçiyor, şu bu. Şimdi bakın, Asla ben şeye karşı değilim. Yani süsleme olmasında bir sıkıntı yok. Bir beis hı hı. yok yani. Hristiyanlığa aykırı olmayan süsleme. Haçların olduğu, haçların da olduğu. Bir süslemelere, bir şey zamanlarına, bir ışık aydınlatma, ekstra aydınlatmalara falan asla karşı değilim. Çünkü güzel bir şeydir yani bu. Bu güzel bir şeydir çünkü bir sevinci yansıtıyor. Bir sevincimiz evet. var bizim. Nedir o sevincimiz? Tanrı bu dünyaya geldi. Tanrı bedenle evet. dünyaya geldi. Büyük bir sevinçtir. O sevinci paylaşıyorsun insanlarla. Ve bu aslında kötü bir şey değil. Bu asla kötü bir şey değil. Bunu onaylamadığımız bir şey değil. Onayladığımız bir şeydir ama burada sıkıntı şu bazen. Bunu söyleyen kişilerin hassasiyeti şu. Ki o hassasiyet yanlış bir hassasiyet değildir. Doğru bir hassasiyettir. Çünkü burada vurgu, ana vurgu, temel vurgu insanın doğumudur. Bir doğum var. Evet. Kendini feda etmek için gelen bir tanrı var. Bu olayın ehemmiyetini düşürmek, bu olayın ne kadar önemli olduğunu sönümlendirecek işler yapmak. O zaman işte insanın gözü fazla şatafata, fazla ne bileyim işte güzel giyinmeye, fazla belki kurulu sofralara, fazla işte ağaç süslemelerine falan kaydığı zaman hı hı. şu hassasiyet oluyor o kişilerde ki dediğim gibi tekrar anlıyorum onların hassasiyetini ve yanlış bir hassasiyet değildir. Hı hı. Dikkat edilmesi gereken bir hassasiyettir. Onların hassasiyetleri doğru bir hassasiyettir. Onlar şunu diyebiliyorlar. Ya buna odaklanıyorsun. Hı hı. Ama bayramın gerçeğini kaçırıyorsun. Bayramın doluluğunu kaçırabiliyorsun bazen. Bayramın derinliğini kaçırabiliyorsun bazen. Çok direkt yanlış değildir. Efendim süslemede hiçbir beis yok. Hiçbir sıkıntı yok süslemede. İş ki bayramın içeriğini, bayramın ne getirdiğini, bayramın ne olduğunu bilesiniz. Bu önemli. Evet. Bayramın ne olduğunu bilmenizdir. Bayram ya da İsa Mesih'in doğuşunun anlamını bilmenizdir önemli olan. Hı hı. İsa Mesih niye doğdu ve niye geldi aramıza? Bunun anlamını bilmenizdir önemli olan.
Evet. Aslında Noel zamanları daha esenlik ve huzur içerisinde geçiyor dediniz az önce. Belki de daha çok o dönemlerde insan Tanrı'ya odaklanıyor. Daha çok kutsal kitap okuyup ilahiler dinlediği, Tanrı'ya yoğunlaştığı bir dönem olduğu için gerçekten ruhsal olarak hem besleniyor insan hem de Tanrı'nın bize göstermiş olduğu bu büyük sevgi ve merhamet karşısında daha büyük bir şükranla önünde duruyoruz. O minnettarlık belki de daha fazla sevinç duymamıza da sebep oluyor. Normalde de duyuyoruz ama o zamanlar daha değil yoğun
ekstra,
oluyor bu duygular.
Ekstra bir şey oluyor. Ekstra bir yani ekstra bir insanın dinginlik hali oluyor. O sistemler gördükleri şeylerden insanların etkilenmesi oluyor. Sokaklarda mesela değil mi? Mesela batılı belki biz sokaklarımızda da görüyoruz bazen ama batılı sokaklarda daha çok görürüz. O çalanlar, birbirlerine işte yemek kısmı insanlar bir yerlere yemeğe gidiyorlar. Bir sosyal sosyal bir canlılık var.
Bir sevinç var ve onu dışa da yansıyor zaten.
Evet, aynen. Hı-hı.
Evet. Yine Noel Baba ile ilgili bir sorum var size çünkü o da çok karıştırılıyor. Ya. Noel Baba kimdir? İsa Mesih'in doğuşuyla ilgili nasıl bir ilgisi var?
Tam zamanı bence. Konuşmamız.
Evet onu da konuşalım çünkü Noel deyince bazen İsa Mesih'ten çok Noel Baba insanın aklına geliyor. Onun için belki biraz bahsetmek lazım bu konuda.
Şeyler var mı hiç? Aziz Nikolas'ta elimizde birkaç şey belki paylaşabilirsin, okuyabilir misin? Var mı elimizde bir
evet,
şey?
Evet, aslında Noel Baba denilen kişi milattan sonra 3. yüzyıl sonunda Türkiye'nin Antalya şehrinde antik Patara bölgesinin
Antakya'ya yakın, evet doğru.
Küçük bir köyünde doğmuş olan Nikolas isimli bir din adamı, yani Hristiyan bir din adamı aslında. Zengin bir ailede yani doğan.
Olduğu düşünülüyor öyle söyleyeyim.
Evet. Öyle daha sonra ailesi var. Ölünce varlıklı olduğu için insanlara gerçekten çok yardım eden, işte muhtaçlara yardım eden bir kişilik olarak tanınıyor. Gerçekten
şimdi burada,
var böyle.
Burada biri. bu kişi yani Noel Baba profiline çok uyuyor. Profil derken tavrına çok uyuyor. Neden uyuyor? Çocuklara olsun, şeyler olsun, hediye bol miktarda hediye dağıtması. O profile çok uyan bir şey. Şimdi burada Noel Baba şeyinde dikkatli olmak lazım. Noel Baba süsü mesela açık söylemek gerekirse birçok Mesih Hristiyan Noel Baba süsü koymuyoruz. Yani Noel Baba süsü olarak kullanmıyoruz. Çünkü İsa'nın önüne geçiyor. Noel Baba'nın önüne geçiyor. Hatta bugün bilmiyorum farkına varır mısın? Yani şimdi şu anda İsa'sız bir Noel var. Kutlamaya çalışıyor bazı. Şöyle bir kavram var. Yani diyorlar ki yani İsa'yı çıkardık mı orta bir yolda buluşuruz. Diyorlar. Yani amaç bu. Yani İsa olmasın. Mesela Christmas diyoruz ya. Mesela orada ne yaptılar? Xmas yapıyorlar. X var, Xmas. Christ'i çıkarmaya çalışıyorlar. Öyle bir ne diyelim rüzgar var, öyle bir hareket var. Hı. Yani burada amaç ne? Ya İsa olunca insanlara bölünme oluyor. İşte İsa'yı herkes kabul etmiyor, etmeyebilir ama bu X'imiz yazarız. İsa'sız Noel yaparız. İnsanlar bak güzel, yine ışıklar olur, yine süsler püsler şunlar olur. İnsanlar içine bir böyle bir yumuşar falan filan. Olmaz işte öyle. Olmuyor. Evet. Olmayacaktır da. İsa'sız olmayacaktır. Çünkü o selamet olmayacak. O esenlik olmayacak. Şimdi buna nereden geldim? İşte Noel Baba İsa'sız Hristiyanlığa çok şey bir şey. İyi bir alternatif. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o Aziz Nikolas olabilir de olmayabilir de. Uyuyor profili. Oradan çıkara hareketle birisi şey yapılmış olabilir. Veyahut işte şey döneminde, tarih döneminde değil mi? Vikinglerin o barbarlıkları neticesinden sonra, bir Vikinglerin Hristiyan olmasından sonra, Vikinglerin o güzel özel günlerini, Vikinglerin o bu bayrama, Hristiyanlık bayramını katmak için belki onların simgesi. Çünkü Noel Baba simgesi oraya çok oturuyor. Ya rengeyi, oraya sıkı sıkı paltolar, kar. Bunlar pek o senin dediğin yerde olacak işler değil. Yani o Antakya çevresinin iklimi değil bu iklim. Bu daha çok kuzey iklimi. Yani Vikinglerin iklimi aslında. Dolayısıyla öyle bir şey var ki hani o Vikinglerin Hristiyanlığa katılmasından sonra Vikinglerin değerlerinin de işte ne bileyim fenomenlerin de Hristiyanlığa katılacak bir gün yapılması, bir şeyler yapılması gerekiyordu belki. Onun için Noel Baba'yı buna dahil etmiş olunabilir. Belki o zaman kullanılmaya başlanmış olabilir. Olabilir ki yani gerçekten Aziz Nikola'dır, olabilir ki gerçekten tam olarak Aziz Nikola değildir veya Aziz Nikola'yı biraz çevirmişlerdir. Evet. Ama işimiz, derdimiz ne? Aziz Nikola'dır birinci olarak. Herkese Noel Baba hiç değildir. Onu söyleyeyim. Hiç Noel Baba'nın Hristiyanlıkla hiçbir alakası yoktur. Tekrar söylüyorum. Çam ağacının da, çam ağacı süsünün de, Noel Baba'nın da, Noel Baba resminin de, ne diyelim ona, görüntüsünün de hiçbir şekilde Hristiyanlıkta yakından, uzaktan, ortadan, ya uzaktan, ya hiçbir şey alakası yoktur. Hiçbir şekilde alakası yoktur. Hatta bilakis doğru. Ben bu konuda hassasiyeti katılıyoruz ve açıkçası evlerimizde de o simgeyi kullanmıyoruz. Noel Baba simgesini bulamazsanız kullanmayız. Çünkü İsa Mesih'in kişiliğini, İsa Mesih'in önüne geçmeye başlıyor veya ikinci bir kişi olmaya başlıyor ki bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Tek bir kişi var. Noelse konu Hristiyanlıksa, konu kurtuluşsa, konu dünyanın en önemli olayıysa odaklanmamız gereken tek bir kişi var. O kişi Tanrı, bedendeki Tanrı'dır. O kişi İsa Mesih'tir.
Evet, yani ne kadar çok süslemeler olsa da, farklı şeyler olsa da aslında biz Noel'de İsa Mesih'e odaklanmamız gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın tasarısını görüyoruz, Tanrı'nın vaadinin gerçekleştiğini görüyoruz ve bizim odaklanmamız gereken bu olmalı. Evet, pastörüm, yani birçok soruya cevap verdik. Evet, zamanımız da kısıtlı. Onun için toparlamak gerekirse Noel hakkında ne söyleyebiliriz? Biraz
bu bahsedelim. Noel zamanında teşviğim şu olsun ki bir isim var bu dünyada, mutlaka üzerinde okunması lazım. Üzerinde araştırılması lazım. Bir isim var, mutlaka tanınması lazım. Bizim bu yaşamda Tanrı'yı tanımamadan gitmemiz çok büyük bir, dünyanın en büyük eksikliğidir. Adam düşün ki tıp bilsin, adam düşün ki fen bilsin, adam düşün ki ilim bilsin ama Tanrı'yı tanımadan gitsin. Bu çok acı bir şeydir. Bir pastör, bir din adamı kimliğini konuşuyorum aynı zamanda. Ama Tanrı'da sadece onun değil ama Tanrı'da ikna olmuş bir insan olarak konuşuyorum. Tanrı'yı tanımakta ikna olmuş ve Tanrı'yı tanıdığı için Tanrı tanımak onun dünyadaki en büyük mutluluğu olan bir kişi olarak konuşuyorum. Asla Tanrı'yı tanımadan bu dünyana gitmemeliyiz. Bizim Tanrı'yı tanımaya giden yolumuz İsa Mesih'i tanımaktan geçer. İsa'yı tanırsanız Tanrı'yı tanımış olursunuz. Ben diyorum ki 2000 yıl önce bizim için buraya kendini feda etmeye gelen bir Tanrı var. Bu ağza kolan gelen şey dünyanın en büyük olayıdır. Dünyanın en önemli olayıdır. Dünyanın en önemli olayının ilk günüdür. Dünyanın en önemli olayının başladığı ilk gündür bugün. Biz o günü kutluyoruz. Tanrı'nın dünyaya gelişini kutluyoruz. Kendini feda etmek için üzere Tanrı'nın dünyaya gelişini kutluyoruz. Değerli kardeş, değerli Radyo Manat'ı dinleyeni, teşviğin olsun. Teşvik etmek isterim. Olabilir ki daha henüz İncil okumamışsındır. Olabilir ki İsa'nın doğuşu hakkında, doğuş bayramı hakkında, Noel hakkında duymuşsundur ama içeriğine hakim değilsindir. Teşvik etmek isterim ki dua edesin. Teşvik etmek isterim ki İncil okuyasın. Teşvik etmek isterim ki Tanrı'ya sorasın. Tanrı'ya danışasın. Noel'i ve İsa'yı tanımak için. Hepinize esenlik olsun efendim. Mutlu bir Noel zamanı, güzel bir Noel zamanı olsun. Bereketli bir Noel zamanı olsun. Mesih ve Tanrı evinize de olsun. Tanrı yüreklerinize de olsun.
Evet, amin. Değerli pastörüm, teşekkür ediyorum sizlere çokça. Sevgili dinleyiciler, Noel özel programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Noel, yani doğuş bayramında İsa Mesih'in doğuşu kutlanmaktadır. İsa Mesih'in Tanrı'nın sözüdür. Bu yüzden Tanrı özüne sahiptir. Noel ne çılgınca eğlenmek, ne ihtişamlı sofralar kurmak, ne de hediyeler vermektir. Noel'in özünde tüm insanlığı ilgilendiren iyi bir haber vardır. Bu haber, İsa Mesih'in günahlarımızdan bizi kurtarmak için bir bebek olarak dünyaya geldiğidir. İsa Mesih'in dünyaya geliş amacı, Adem ve Havva'dan gelen ve her gün bizleri ele geçiren günahtan kurtarmaktır. Noel, Tanrı'nın sevgisini, merhametini bize tekrar hatırlatır. Umut ediyorum ki bu doğuş bayramında Tanrı'nın sevgisi de tüm insanların yüreklerinde dolsun. Herkese tekrar mutlu Noeller demek istiyorum efendim. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. Radyo Maranata'da kalın, bizi dinlemeye devam edin.
Mutlu Noeller.